Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programında İmam Müslim'in sahihinden imaret bölümünde, emirlik, idarecilik bölümünde şehitlikle ilgili, cihatla ilgili bablar vardı. Şehitlikten bahsediliyor, cihattan bahsediliyor ancak bu cihat nedir, şehitlik nedir, körü körüne bir dövüş müdür, kavga mıdır? Bunun nasıl olması gerektiğini anlatan bir bölüme geldik şimdi. 42. bölümde cihat neymiş? Bâb-ı men gâtele litekûne kelimetullâhi hiyel ulyâ fehu fî sebillâh. Cihatın Allah yolunda olması gerekiyor ki şehitlik mertebesini kazanabilsin. Pisi pisine ölüp niyazi olup gitmesin ölen insanlar. Gerçekten şehit olsun. Bugün herkese şehit ismi veriliyor ama gerçek şehit kimdir, kim değildir onları Allah biliyor ancak. Gerçek bir şehit olabilmek için bugün herkes cihat ettiğini söylüyor. Ama gerçek cihat, Allah'ın razı olduğu cihat nedir? Bunu tespit etmek için şuna bakmak gerekiyor. Kim? لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا Allah'ın kelimesi, Allah'ın sözü, Allah'ın dini. La ilahe illallah sözü, iman. İman yüce olsun, yükselsin. İman insanlar arasında yayılsın. İman kuvvet kazansın diye savaşırsa o işte Allah yolunda savaşan odur. Yoksa kavmi için, milleti için, çeşitli güçlerin menfaatleri için veya kimin peşinden gittiğini bilmeden, araştırmadan, körü körüne yapılan kavgalar, dövüşler, herkes buna cihat ismi veriyor. Herkes kasıtlı olarak haince bu cihat kelimesini, şehitlik kelimesini kullanıyor. İmanlı, imansız, ihlaslı, ihlassız, iyi niyetli, kötü niyetli herkes bunu kullanabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Gerçek cihat nedir? Gerçek şehit kimdir? Bu ancak Allah'ın dini, belki bu savaşan askerler, peşinden koşan insanlar belki bu niyette olabilirler. Biz gerçekten Allah için koşuyoruz diye ama iyi araştırmadıkları için peşinden gittikleri insan o niyette değildir. Körü körüne kör bir bayrak altında savaşmış olurlar. Şehitlik mertebesine de ulaşamaz. Cihat sevabını da kazanamazlar. Bu sebeple her cihat ediyorum diyenin, her şehitliğe çağıranın peşinden de gitmemek gerekiyor. Şehitlik nasıl olur? Bunları, İslami hükümleri güzelce öğrenmek gerekiyor. Bunun da hükümleri var tabii ki. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi geldi diyor Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ya Resulallah, adam var ganimet için çarpışıyor. Ganimet elde edeyim, bir dünya menfaat için çarpışıyor. Adam var çok iyi kahraman denilsin diye savaşıyor. Yani kendisinden bahsedilsin, methedilsin, övülsün diye gösteriş için çarpışıyor. Adam var mevkii görülsün diye çarpışıyor göze görünmek için. Yani kendisini takdir edilsin diye, nasıl bir insan olduğu görülsün diye gösteriş için çarpışıyor. Acaba Allah yolunda çarpışan kimdir? Bunlar hangisi Allah yolunda çarpışıyor demektir diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim kelimetullah, Allah'ın kelimesi, la ilahe illallah kelimesi, Allah'ın dini yüce olsun diye çarpışırsa işte o Allah yolundadır buyurdular. Dünya menfaat için, ganimet için, çeşitli hesaplar için, toprak kazanmak için, bunlar için çarpışanlar Allah yolunda değildir. Allah'ın dini yüce olsun, Allah'ın dini yayılsın diye çarpışanlar, bunu da insanın aldatma vasıtası olarak kullanabiliyor. Biz Allah'ın dinine yardım ediyoruz, hizmet ediyoruz diye aldatarak insanları asker olarak toplayabiliyor. Halbuki bakmak lazım, gerçekten Allah'ın dinine yardım için mi çalışıyor bu insanlar, yoksa Allah'ın dinine yardım ediyoruz diye onu söyleyerek arkadan başka maksatlar için mi çarpışıyor? Başka güçlere, kuvvetlere yardım etmek için, onların menfaatleri için, onların hesapları için mi çalışıyor? Bunlara bakmak, dikkat etmek lazım. Tanıdığımız, bildiğimiz gerçekten Allah için çarpışan, Allah için cihad eden bir devlet başkanının etrafında ancak cihad ederek o şekilde şehitlik söz konusu olabilir. Yoksa bugün dünyanın her tarafında cihat bayrağı açan, şehitliğe çağıran ne idüğü belirsiz gruplar tarafından onlara gidip de oralarda cihadı aramak, şehit aramak beyhude olur. Bu sebeple bunun da hükümlerini öğrenmek gerekiyor. Yine Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cesurluk, hamiyet ve riya için çarpışan kimselerin hükmü soruldu. Bunların hangisi Allah yolundadır diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim yalnız kelimetullah, Allah'ın kelimesi, Allah'ın dini yüce olsun diye çarpışırsa işte o Allah yolundadır buyurdular. Yine benzer rivayette bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın yolunda çarpışmayı sormuş. Ve bazıları öfkesinden çarpışıyor, öfkeleniyor. Sırf düşmana olan öfkesi sebebiyle çarpışıyor. Bazısı hamiyet için, cahiliye hamiyeti için, yani kabilesini korumak için, milliyetini korumak için, kavmini korumak için. Bunun üzerine Efendimiz başını kaldırmış. Başını kaldırmasının sebebi de soru soran ayakta olduğu için, onun yüzüne bakabilmek için kaldırıyor. Kim yalnız kelimetullah yüce olsun diye çarpışırsa işte o Allah yolundadır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hamiyeti cevheri arlanmak ve izzeti nefs manasına almış. Hamiyet demek utanmaktan dolayı izzeti nefis için, gurur kibir için. Bazıları haramdan korunmaktır. Bazıları da izzeti nefis gayret ve aşireti müdafaadır demişler. Burada hadis-i şerifte kastedilen aşireti müdafaa, gurur, kibir manalarına geliyor. Kelimetullah'tan kasıt nedir? Kelimetullah yüce olsun diye. İltekûne kelimetullahi hiyel ulyâ. Ayet-i kerimede de bu ifade geçiyor. Ve kelimetullahi hiyel ulyâ şeklinde. Bu ne demektir? Bu İslam'a davettir. İslam'a davet için. La ilahe illallah sözüdür. Bu şekilde açıklayanlar olmuş. Cümlenin hüve zamirle başlaması ihtisas bildirir. Sadece o yüce olsun diye. Binaenaleyh dünyalık için çarpışan kimse hakikatte Allah yolunda cihad etmiş olmaz. Gidelim biraz ganimet alalım, menfaat elde edelim diye çarpışanlar Allah yolunda çarpışmış olmazlar. Ama Allah için çarpışır da sonra ganimet de verilir, gelir. O da Allah'ın artı fazladan bir lütfu olur. Gazilere verilen sevap ona verilmez. Fakat bir kimse ilahi kelimetullah'ı düşünmeden sırf cennetlik olmak için cenk etse hükmen Allah yoluna gaza etmiş sayılır. Zira maksat birdir. O da Allah'ın rızasını kazanmaktır. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazasında haydin cennete diye sesleniyor. Haydin buyurun cennete. Sonunda cennet var diye. Cennet arzusuyla savaşıldığı zaman da Allah yolunda savaşmış oluyor insanlar. Bu hadis-i şeriften şöyle hükümler çıkarıyor alimlerimiz. Ameller iyi niyete göre değerlendirilir. Bu kaide mecellede bir işten maksat neyse hüküm ona göredir şeklinde tespit edilmiştir. Niyet çok önemli. İki, mücahitler hakkında varid olan fazilet ilahi kelimetullah için çarpışanlara mahsustur. Allah için çarpışırsa ancak onlar içindir bu fazilet, sevap. Bir özürden dolayı sual sahibinin ayakta durması caizdir. Yani hoca oturuyor, soru soran ayakta durabiliyor. Hacet sahibinin hükmü de böyledir. Bir şey ihtiyacını arz eden kimsenin durumunda böyledir. Konuşan kimse dinleyene karşı dönebilir. Yani konuşan dinleyene dönebilir. Bu tür hükümler çıkarılmış. Bir sonraki bölümde 43. bapta Müslim İmam Müslim Hazretleri men gâtele lirriyâi ve sum'ati istihakkan nâr. İnsanlara gösteriş olsun diye, insanlar duysunlar, kahramanlığı methetsinler diye savaşan diyor, cehennemdedir. Böyle bir başlık var. Buradaki hadis-i şerifte şöyle, Şamlılardan birisi, Ebu Hureyre Hazretleri'nin etrafında insanlar toplanmışlar. Ondan hadis öğreniyor, ders öğreniyor. Bir müddet sonra onlar dağılıyorlar. Şamlılardan birisi yanına yaklaşıyor. Ey diyor şeyh efendi, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğin bir hadis-i şerifi anlatabilir misin? Sahabenin halini görüyoruz. Kıymetli dinleyenler, onlar devamlı İslam'ı öğretme, talim halindeler. Daha sonraki nesillere devamlı aktarıyorlar Kur'an bilgilerini, hadis bilgilerini. Ebu Hureyre Hazretleri de peki diyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Kıyamet gününde insanların üzerine ilk hüküm verilecek olanı şehit edilen bir adamdır. Hesap görülürken ilk hesaba çağrılacaklardan birisi şehittir. bu adam getirilerek ona Allah nimetlerini tarif edecek, anlatacak. Ben sana şu şu nimetler verdim. Hayat nimeti, sıhhat nimeti, göz, kulak verdim. Nefes alabildin, hava nimeti verdim. Bu nimetlerini Cenab-ı Hak sayacak. O da onları itiraf edecek. Evet ya Rabbi, bütün bu nimetleri verdin, istifade ettim. Bu nimetler hakkında ne yaptın diye soracak Cenab-ı Hak. Peki bu nimetlerin şükrünü nasıl eda ettin? Bu nimetlerin karşılığını nasıl ödedin? O da diyor ki, senin uğruna çarpıştım ve nihayet şehit edildim ya Rabbi. Bizim de üzerimizde bu kadar nimetler var. Hakikaten sesimiz çıkıyor, soluğumuz çıkıyor, gözümüz görüyor elhamdülillah. Yemek yiyoruz, çeşit çeşit nimetleri yiyoruz, içiyoruz. Seyrediyoruz, dinliyoruz, hissediyoruz. Bütün bunların hepsi nimettir ve bu nimetlerin demek ki Cenab-ı Hak bunların karşılığında ne yaptın, Allah için ne yaptın diye soracak. Bunun cevabını hazırlamamız gerekiyor. Bu da diyor ki, ben diyor savaştım, senin yolunda şehit oldum ya Rabbi. Cenab-ı Hak yalan söyledin diyecek. Sen cesur denilmek için çarpıştın. Dünyadayken niyetin bozuktu. Ne kadar cesur kahraman desinler diye savaştın. Ama buraya gelince şimdi burada tabii ki bir sevaba ihtiyaç var. Amel-i salihlere ihtiyaç var. Bu sefer bunu çevirmeye çalışıyorsun. Yani gösteriş için yaptığın bir ameli burada gelip senin için bunu yapmıştım ya Rabbi demeye çalışıyorsun. Ama Allah'tan hiçbir şey gizlenmez. Yalan söylüyorsun diyor Cenab-ı Hak. Demek ki o zaman orada yalanlanmayacak sadık, ihlaslı, samimi ameller yapmamız gerekiyor. Üzerimizdeki nimetlerin karşılığını bu şekilde hazırlamamız gerekiyor. Yalan söylüyorsun, sen kahraman desinler diye savaştın ve bu da dünyada söylendi. Karşılığını aldın. Bu kadar basit bir karşılık ne karın doyurur ne insana bir faydası olur. İnsanlar şöyle desinler, insanlar böyle düşünsünler, insanlar böyle konuşsunlar. Çok basit bir karşılık yani. Çoğu işimizde bunun için oluyor aslında. Şöyle denilsin, böyle görülsün diye. İnsanlar da bunu söylüyor veya görmüyor, onu bile görmüyor bazen, onu bile nankörlük yapıyor. Söylemiyor bile. Sen boşu boşuna gösteriş yaptığınla kalıyorsun. Hiçbir karşılık alamıyorsun. Diyor ki, bu da sana söylendi. O zaman diyor ve Cenab-ı Hak emrediyor meleklerine. O sürüklenerek, yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılıyor. Şehit oldum diyor. Kendisine göre dünyada şehit olduğunu zannediyor. Gösteriş için, menfaat için savaşırken veya bazı güçlerin hesaplarını yerine getirmek için savaşırken öldürülüyor ve ben şehit oldum zannediyor ama ahirette geçmiyor onun şehitliği. Cenab-ı Hak onu kabul etmiyor. Birisi de diğer ilk hesaba çekileceklerden birisi de ilim öğrenip öğreten ve Kur'an'ı okuyan bir adamdır. İslam ilimlerle meşhur olan bir alim. Bu da getirilerek kendisine nimetler anlatılır. Cenab-ı Hak şu nimetleri verdim sana. Akıl, izan, tefekkür, işte kitap yazdın, ders verdin, talebelerin oldu. Şu nimetleri, bütün nimetleri sayıyor. Bunlar kabul ediyor o da. Ya Rabbi, evet bu nimetleri bana lütfettin. Bunlardan ben istifade ettim diye. Peki bunlar için ne yaptın? Bunların şükrünü nasıl eda ettin diye soruyor Cenab-ı Hak. Demek ki her nimetin şükrü gerekiyor. O da ya Rabbi şükür demekle yetmiyor. Hem ya Rabbi şükür elhamdülillah denilecek, hem de o nimetin hangi nimetse bizzat o nimetin cinsinden teşekkürü, şükrü yerine getirilecek. Mal verildiyse maldan infak edilerek, ilim verildiyse ilim ile amel edilerek ve ilim infak edilerek, ses verildiyse ses Allah yolunda kullanılarak, hepsi neyin şükrü eda edilmesi gerekiyor. O da diyor ki, ya Rabbi ilim öğrendim, öğrettim, senin rızan için Kur'an okudum, insanlara öğrettim diye. Cenab-ı Hak, yalan söyledin. Sen ilmi ne kadar alim bir adam, ne kadar bilgili desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da o ne güzel okuyor desinler diye okudun. Vay be, adamda ne ses varmış, nasıl da okuyor, maşallah desinler diye. Okurken işte Allah çeksinler diye okudun. İlmi de ne kadar bilgili adam desinler diye öğrendin, konuştun. Bunlar da söylendi dünyada, sen karşılığını aldın. Haydi emreder Cenab-ı Hak meleklerine, yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır. Demek ki burada insan gösteriş için, dünya menfaat için çeşitli sebeplerle ilim öğreniyor, ilimle meşgul oluyor ama ahirette iş sıkıya gelince, işin vahametini görünce bu sefer çevirmeye çalışıyor. Diyor ki, o dünyada yaptığım işleri Allah için gibi göstermeye çalışayım diye. Halbuki Allah için yapsaydı orada rahat edecekti. Bu da kabul görmüyor. Kabul görmeyen yani riyasız, riya ile yapılan, ihlassızca yapılan amellere örnek veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İhlassız işlerin bir faydası olmayacağını gösteriyor. Üçüncü, ilk hesaba çekileceklerden birisi, o da şehit, şehidi söyledik. Bir de zengin. Bu üçüncüsü de zengin, cömert. Allah Teala bol mal vermiş kendisine. Her çeşitinden mallar vermiş. Zengin olarak hayatını yaşamış. Kıyamet günü getiriliyor. Ona da Allah Teala nimetlerini sayıyor. Sana şu kadar mal verdim, şu kadar imkanlar verdim. Ev, bark, araba verdim. Fabrikaların vardı, şu kadar gelirim vardı, şöyle nimetlerim vardı, evlatların, çoluğun çocuğun vardı. Bu nimetleri kabul ediyor. Evet ya Rabbi, bunları lütfettin bana. Peki diyor Cenab-ı Hak, bunlar için ne yaptın? Bunların şükrünü nasıl eda ettin? Bunların hakkını nasıl ödedin? Bu sefer adam diyor ki ya Rabbi, senin uğrunda mal sarf ettim, infak ettim, harcadım. Dilediğin her yola mal harcadım. Dilediğin hiçbir yolu eksik bırakmadım. Mutlaka senin için infak ettim diyecek. Cenab-ı Hak, yalan söyledin. Sen ne cömert desinler diye yaptın. Yani adam belki cami yaptırmış, imam hatip yaptırmış, Kur'an kursu yaptırmış, talebelere burs vermiş falan, ama yani bunları da devamlı söyleyip duruyor. Şöyle verdik, şöyle yaptık, şöyle yardım ettik diye bunlarla övünüyor. Bunları insanlar görsünler, ne kadar cömert, ne kadar da adam veriyor, hayırsever desinler diye. Bugün belki daha kötüsü vergiden düşsün diye yapılıyor. Bunları da sonra orada salih amellere ihtiyacı olduğu zaman çevirmeye çalışacak. Bozuk paraları gerçek paraya çevirmeye çalışacak insan. Cenab-ı Hak ona da sen diyor benim için yapmadın bunu. Sen, oradaki niyetin bozuktu. Burada niyetin, ihlasın önemini görüyoruz. Oradaki niyetin gösterişti, riya idi. İnsanlar duysun, takdir etsinler, methetsinler diye yapmıştın. Onu da yaptılar insanlar. Yaptılarsa ne âlâ, işte azıcık bir mükafatını aldın dünyada. Karın doyurmaz bir mükafat. Açlığı gidermez. İnsandan bir şey, bir sıkıntıyı def etmeyen bir karşılık. Belki o da söylenmedi. İnsanlar nankörlük etti. Belki seni methetmekten bile içtinab ettiler. O kadarcık bile seni mükafatlandırmadılar. Boşa gitti bütün yaptıkların. Cenab-ı Hak da git diyor, kimin için yaptıysan ondan iste karşılığını, benden karşılık bekleme. Ve meleklerine emrediyor, o insan yüzüstü cehenneme atılıyor. Riya, işte bu gösteriş. Riya hakkında Hayatul Kulub adlı eserde şöyle deniliyor: riyanın hakikati ibadetlerle ve hayırlı işlerle insanların kalplerinde mevki sahibi olmak istemektir. Riya kalp fiillerinin en çirkinlerindendir. Kalbinde fiilleri, amelleri var. En çirkini gösteriş. Bu fiil ibadetlerde Allah'la alay etmek gibidir. Riyanın zıttı ise ihlastır. İhlas her türlü gösterişten hali olarak Allah'ın rızasını kastetmektir. Şerhul Eşbah kitabında Hamevi şunları söylüyor: İhlas seninle Rabbin arasında bir sırdır. Ona melek muttali olamaz ki yazsın. Melek bile anlayamaz ihlasını senin. O ne gördüyse onu yazar. Ama onun ihlas olup olmadığını Cenab-ı Hak ayırır. Şeytan vakıf olamaz ki sataşsın. Şeytan da göremez ihlası ki gelip seni şaşırsın, ihlastan uzaklaştırsın. Heva heves yol bulamaz ki seni yanıltsın. Demek ki ihlas çok kalpte gizli olan bir duygu. Bazı büyükler ihlaslı kimse amelinden dolayı methedilmeyi sevmeyendir demişlerdir. Hadis-i şerif riyanın şiddetle haram olduğuna, cezasının dahi pek şiddetli olacağına delalet etmekte ve bütün amellerde ihlasa, samimiyette, teşvikte bulunmaktır. Yapılan her işin Allah için yapılması, hiçbir insandan bir menfaat, bir karşılık, bir medih, bir övgü, bir takdir beklenilmemesi. Zor bir iş bu. Dünyada hakikaten tuzsuz taş yalamak gibi, böyle bir iş yapıyorsun, yoruluyorsun, hiçbir karşılığı yok gibi görünüyor. Hiçbir menfaati yok, hiçbir zevki tadı yok, nefis hoşlanmıyor. Böyle bir böyle ameller işlemek, böyle çalışmak demek. Buna çoğu insan tahammül edemiyor. Mutlaka bir böyle tatlandırıcı istiyor. Bir gösteriş, bir karşılık, bir takdir bekliyor. Görülsün diyor, insanlar da nankörlük yapmasınlar, görsünler yaptıklarımızı gibi. Böyle bir şeyler bekliyor insan. Bu da amelleri bozuyor, ahirete zarar veriyor. Bu da bir imtihan, büyük bir imtihan tabii ki. Yine bu hadisten anlaşılıyor ki cihadın faziletini bildiren umumi hadislerden murat da cihadı ihlasla yapanlardır. Yani cihat şöyle faziletlidir, şehitlik böyle üstündür ama bir şartlar ihlasla olacak. İlim öğreten ulemanın hayat, hayrat yapan zenginlerin hali de böyledir. Parasını harcayan, canını harcayan, ilmini harcayan, infak eden herkes de aranan tek şart var. İhlas. Cenab-ı Hak her amelimizde inşallah ihlas nasip etsin. Bâb-ı beyâni gadr-i sevâbi men gazâ fe ganime ve men lem yâne. Gaza ediyorsun, birisini de ganimet alıyorsun, birisini almıyorsun. İkisinin sevabı arasında fark var mıdır? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah yolunda gaza ederek ganimet alan hiçbir ordu yoktur ki ahirette alacakları ecirlerin üçte ikisini peşin almış olmasınlar. Kendileri için üçte bir kalır. Ganimet almazlarsa ecirleri kendilerine tamam verilir. Demek ki savaşa gidiyorsun, canını belki veriyorsun, şehit oluyorsun. Bütün sevabın hepsinin tamamını alıyorsun. Şehit olmuyorsun, geri dönüyorsun gazi olarak. Biraz da ganimet alıyorsun. O zaman üçte ikisini almış oluyorsun ecrinin. Bu şekilde bir fark oluyor demek ki. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaza ederek ganimet alan ve selamette kalan hiçbir ordu veya seriye yoktur ki. Yani gazi olarak yaralanmadan döner. Ecirlerin üçte ikisini peşin almış olmasınlar. Demek ki şehit olmak, canını vermek, yaralanmak, bir de ganimet. Üç husus var. Yaralanmadan salim bir şekilde ve ganimetle dönerse üçte ikisini almış oluyor. Yaralanarak ganimet almadan dönerse üçte birini belki almış oluyor. Üçte ikisi kalıyor. Ama şehit olursa üçte üçü de ahirette oluyor. Ahirette alıyor onların karşılığını. Ve ganimet almadan gaza edip ele geçen hiçbir ordu veya seriye yoktur ki ecirleri tamam verilmesin. Yani hiçbir ganimet almadan gaza edip dönen ordulara da tamamen ecirlerinde verileceği ifade ediliyor. Hadisin manası şudur diyor. Gaziler esir edilmeden selametle döner yahut ganimet alırlarsa ecirleri esir düşenlerin yahut ganimet almayanların ecirlerinden az olur. Esir düşmek var bir de. Ganimet gazadan elde edilecek ecrin mukabili bir cüzdür. Gaziler ganimet aldılar mı o gazadan dolayı kendilerine verilecek ecrin üçte ikisini peşinen almış olurlar. Yani ganimet ecir cümlesindendir. Sahih ve meşhur hadislere muvafık olan da budur. Bu şekilde anlaşılmış, ihtilaf edilmiş bu husus ama tabii ki fark olur mutlaka. İnsana verilen insanın kazandığı sevap, insana verilen mükafat, o yolda gösterdiği fedakarlık, o yolda katlandığı meşakkat kadardır. 44. bölümde İmam Müslim Hazretleri 45. bölümde innemel amelü bin niyye, ameller niyetlere göredir. Gaza da buna dahildir. O da bu ameller, bu niyetlerdendir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ameller ancak niyetlere göredir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Her kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Mekke'den Medine'ye gidiyor. Niyeti Allah için hicret etmekse o sevabı alır. Kimin hicreti elde edeceği bir dünya yahut evleneceği bir kadın içinse onun hicreti de hicret ettiği şeyedir. Bir dünyalık ticaret yapayım diye veya bir kadınla evleneyim diye gidiyorsa onun da elde edeceği şey nihayetinde odur. İslam alimleri bu hadisin dinde pek büyük bir yeri olduğunu söylüyorlar, ittifak ediyorlar. İmam Şafii ve bazı alimler bu hadis İslam'ın üçte biridir demişler. İmam Şafii fıkhın 70 babının bu hadise raci olduğunu söylemiştir. Ameller niyetlere göre de çok önem arz ediyor. Bazılarına göre İslam'ın dörtte biridir. Ebu Davud şöyle diyor. Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem 500 bin hadis yazdım. Alimler tek tek geziyor, şehir şehir geziyor. 500 bin tane hadis yazmış Ebu Davud. Bunlardan ahkam konusunda 4800 hadis seçtim. 4800 tane seçip kitabını, sünnenini hazırlıyor Ebu Davud. Ebu Davud'un sünnenini. Bunlardan 4800. Demek ki 500 bin hadisten 4800, 5000. 500 binden 5000. %1 seçiyor yani. Seçerek ahkam kitabını yazdım diyor. Zühd ve takvaya dair hadisler gelince onların kitabımı almadım. zühd ve takva ile ilgili hadisleri almadım. Sadece fıkıhla ilgili hadisleri aldım diyor. Bir insana bunlardan dini için 4 tanesi yeter. Bu hadislerden 4 tanesi diyor insana dini için aslında yeter. Birincisi ameller niyetlere göredir bu hadis-i şerif. İkincisi helal ve haram beyan edilmiştir. Helal bellidir, haram bellidir. Bu ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini korumuş, temizlemiş olur. Arduru halde muhafaza etmiş olur diye devam eden hadis-i şerif. Üçüncüsü kişinin güzel Müslüman olması işine girmeyen, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesidir. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Kendisini ilgilendirmeyen, alakadar etmeyen, lüzumsuz kendisiyle alakalı, kendisi için lüzumsuz olan şeyleri terk etmesi insanın dininin, İslam'ın güzelliğindendir. Hadisi. Dördüncüsü mümin kendisi için razı olduğu şeyi din kardeşi için de istemedikçe tam mümin olamaz. Kendisi için de istiyor. Kardeş de aynı şeyi istemek. Kendisi için neden ne istemiyor, neyin uzak olması istiyor. Kardeşinin de aynı şeyin uzak durmasını istemesi gibi. Bu 4 hadis diyor aslında insanın bütün hayatına yön verir. Temel 4 direktir. Ana direk. Büyük camilerde fil ayakları var. 4 tane büyük direk. İşte bu hadis-i şeriflerde ameller niyetlere göredir. Helal belli, haram bellidir hadisi. Kişinin mala yani terk etmesi İslam'ın güzel olmasındandır ve kendisi için istediğini başkası için de istemedikçe gerçek mümin olamaz. Bu 4 hadis-i şerif diyor bunlar insana dini için yeter. 4 ana direk. Hadis-i şerif niyeti tazammun ettiği için İslam'ın 1/3'üne şamildir. Ameller niyetlere göre de hadisi niyetten bahsediyor. İslam'ın 1/3'üdür. Çünkü İslam kavil, fiil ve amelden ibarettir. Kavil, fiil ve amel işte niyette bu kavil bunlardan birisine giriyor ve 1/3'ünü teşkil etmiş oluyor. 46. bölümde Bab-ı İstihbab-ı Talebi Şehadeti Fî Sebilillahi Teâlâ Allah yolunda şehit olmayı istemek, talep etmenin müstehap olduğu ile ilgili bölüm İmam Müslim'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Her kim şehit olmayı sadakatle isterse şehitlik kendisine verilir velev ki isabet almasın. Yatağında ölsün. Samim olarak hakikaten şehit olmayı isterse bir insan ona Allah şehitlik mertebesi verir. Velev ki herhangi bir şey isabet etmeden vefat etsin, normal bir şekilde vefat etmiş bile olsa şehitlik mertebesini sıdk ile samimiyetle istemek gerektiğini buradan Efendimiz bizlere haber veriyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim sıdk ile Allah'tan şehitlik dilerse Allah onu şehitlerin menzilesine ulaştırır. Onların derecesine ulaştırır. Velev ki döşeğinde ölmüş olsun. Velev ve immet ala firâşihi. Yatağında bile ölmüş olsa onu diyor Allah o mertebeye eriştirir. Burada şöyle bir soru sorulabilir. Acaba şehit olmaya niyet etmek harbe başlarken mi şarttır yoksa harbe çıkarken yapılan umumi niyet kafi midir? Umumi niyet kafidir çünkü sahih hadiste sabit olmuştur ki bir kimse gaza etmek niyetiyle bir at beslese kendisine o hayvanı beslediği müddetçe gaza sevabı verilir. Cihad olur belki bir imkan olur. Cihada gideriz Allah için diyerek hazırlık yapsa insan diyor. O hazırlık yaptığı müddetçe atı beslediği müddetçe cihad gaza sevabı veriliyor. Bir de harbin başladığı an telaş ve dehşet zamanıdır. Şehit olmaya niyet o anda şarttır demek güçlük doğurur. Hadis-i şerif şehit olmayı istemenin ve hayra niyetin müstehap olduğuna delildir. Devamlı hayır yapmaya niyetli olmak lazım. Şöyle bir Allah imkan verse de bir camiye arsa bağışlasam, orada ilelebet kıyamete kadar ibadet edilse, Allah zikredilse, ne kadar feyizli, bereketli bir hayır. Şöyle bir imkanım olsa bir cami yaptırsam, şöyle imkanım olsa bir Kur'an kursu yaptırsam, orası arı kovanı gibi uğul uğul devamlı Kur'an okunan bir yer olsa diye insanın devam niyeti olmasın. Bir Allah için cihad etsem, Allah'ın dini yücelsem, Allah için bir şehit olsam, şehitlik mertebesine ulaşsam, şehitlik hakikaten hayal edilemeyecek bir mertebe lütfediyor Cenab-ı Hak. Şehit olan insan öldüğü andan itibaren cennet nehirlerinde gezmeye, cennetin istediği yerinde gezmeye başlıyor. Ve sonunda da arşa çıkarak arşa asıl olan kandillerde orada mekan tutuyor. Yani arş demek 7 kat semanın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın insan idrakine sığmayan arşı o onun nasıl olacağını bilemiyoruz. Nasıl büyük bir nimet içerisinde olduğunu şehitlerin hadis-i şerifler bizlere bildiriyor. Daha önce geçmişti. İşte bunu arzu etmek gerekiyor demek ki. Samimi olarak arzu ederse insan Cenab-ı Hak o mertebeye ulaştırır diyor. 47. bölümde İmam Müslim Hazretleri Bâbu zemmi men mâte ve lem yâzû ve lem yuhaddis nefsehu bil gazvi. Hiç gaza etmeden ve gaza etmeyi de arzu etmeden, niyet etmeden, böyle bir niyet taşımadan ölmenin zemmi babı. Böyle bir ölüm, güzel bir ölüm değildir. Ebu Hureyre Hazretleri naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse gaza etmeden ve onu gönlünden geçirmeden ölürse nifakın bir şubesi üzere ölür buyurmuş. Münafıklık şubesinden birisiyle ölür. Abdullah ibn Mübarek Hazretleri zannederiz ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanına mahsus idi demiş. Yani Efendimizin o İslam devletini kurarken, güçlendirirken ihtiyaç olduğu andaki bir duygu. Bu tabii ki tarih içerisinde tekerrür edebilir. Tekrar böyle Müslümanların güçlenmesi, toparlanması zamanında böyle bir niyet taşımadan ölenlerin bir münafıklık, nifak şubesinden bir şube üzere öleceği anlaşılabilir. Bu hadis hakkında İmam Nevevi şöyle diyor. İbnül Mübarek'in söylediği muhtemeldir. Ondan başkaları ise hadisin âm olduğunu söylemişlerdi. Umumi her zaman için. Müslümanların yardıma, desteğe ihtiyaç duyduğu her zamanda bu duyguyu taşımak gerekiyor. Ben de Allah için bir gaza etsem, cihad etsem sahih olarak, düzgün olarak, şartlarına uygun olarak ve Allah'ın dinini yüceltsem diye bir arzusu olması gerekir. Maksat bunu yapan, cihada gitmeyen münafıklara benzer demektir. Bunu düşünmeyen insan işte çeşitli bahanelerle Peygamberimiz zamanında cihattan kaçan münafıklara benzemiş oluyor. Çünkü cihadı terk etmek nifakın dallarından birisidir. Hadis-i şerif bir ibadeti niyet edip de onu yapmadan ölen kimseye hiç niyet etmeden ölen gibi zem teveccüh etmeyeceğine delildir. Birisi aynı şekilde ikisi de bir ameli yapmadan ölüyor ama birisinin zaten onu yapmaya hiç niyeti yok. Birisinin niyeti var yapamıyor. İkisi aynı değil. Niyetli olan sanki onu yapmış gibi olur. Bir namazı vaktinin evvelinde kılmaya imkan varken vaktin sonuna doğru kılarım niyetiyle geciktirerek kılmadan ölen kimse ile haccetmek elindeyken onu gelecek senelere tehir ederek haccetmeden ölen kimsenin günahkar olup olmayacağı hususunda ulema ihtilaf etmiştir. Namaz vakti girmiş, ya sonra kılarız bakalım daha vakit vardır ama ölüyor orada, namaz kılamadan gidiyor. Acaba bu insan niyetine göre kılma niyeti vardı, kılmış olur mu olmaz mı? Veya hacca gidecek imkanı var, dur bakalım şu işleri bitirelim, şu ticareti geliştirelim, çocuk çocuğu evlendirelim sonra gideriz diye tehir ediyor. O esnada ölüyor. Hacca gidemiyor. Niyeti vardı. Acaba bu yapmış olur mu olmaz mı? Bu ihtilaf edilmiş. Ama gaza böyle değil. Gaza cihatla ilgili. O zaman hakikaten sahih bir cihat edecek bir ortam olamayabilir. Böyle bir savaş çıkmayabilir. Bu insan cihat edemeden ölür. Ama cihat sevabını almış olur. Bu ikisi arasında fark var. 48. babda tevâbü men habesehu anil gazvi maradun ev uzrun ahar. Hastalık veya başka bir özürle gazadan geri kalan kimsenin sevabı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gazada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber idik. Gerçekten Medine'de öyle adamlar var ki siz bir yolda yürür veya bir vadi geçerseniz sizinle beraber olurlar onlar da. Kendilerini hastalık hapsetmiştir, geri bırakmıştır. Onlar ecirde size ortak olurlar buyuruyor. Onlar gönülleri de sizinledir. Ecir hususunda da sizinle beraberdir onlar. Hadis-i şerifte gönülden harbe giden gazilerle beraber olup hastalık veya başka bir sebeple fiilen iştirak edemeyenlerin hali beyan ediliyor. Vekinin rivayetinde böylelerinin de fiilen harbeden gaziler gibi sevaba nail olacakları bildirilmiş. Hadisin zahiri umumidir. Yani herkes için geçerli. Şu halde cihada farz-ı kifaye yahut farz-ı ayn olarak yani umumi seferberlikte iştirak etmeye niyetlenmek her mümine farzdır. Cihadın farz-ı ayn olduğunu söyleyenler bu hadisle istidlal etmişlerdir. Hadis-i şerif hayırlı bir işe niyet etmenin faziletine, gazaya veya herhangi bir ibadete niyet edip de bir özürden dolayı yapamayan kimsenin yapmış gibi sevap kazanacağına ve yapamadığına üzüldüğü nispette sevabının artılacağına delildir. Yani bir hastalık bir sebepten dolayı gidemiyor ama niyeti gitmekti. Bu sebeple o da o ecrini alıyor. O niyeti nispetinde ecrini almış oluyor kıymetli dinleyenler. Bugün de programımızın nihayetine geldik. İnşallah yeni bir programda tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.